Ayrım 2. Bir gün. David Nichols. Sayfa 31. Bölüm 2. Hayata dönüş. 15 Temmuz 1989 Cumartesi. Wolverhampton ve Roma. Stoke Park Meslek Okulu Kız Soyunma Odaları, Wolverhampton, 15 Temmuz 1989. Ciao Bella. Nasılsın? Ya Roma nasıl? Ölümsüz şehir iyi hoş ama 2 gündür Wolverhampton'dayım ve bu sanki sonsuzluk gibi geldi. Bununla birlikte buradaki pizza hut'un muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Seni son görüşümden bu yana sana sözünü ettiğim işi almaya karar verip Sledgehammer Tiyatro Grubu ile çalışmaya başladım ve son 4 aydır Cruel Cargo ile birlikte turlayarak Güzel Sanatlar Konseyi'nin finanse ettiği hikaye ve halk şarkılarıyla köle ticaretini anlatan muhteşem bir gösteri oynuyoruz. Bir el ilanını gönderiyorum sana. Ne şık bir numara olduğunu gör. Cruel Cargo, EİT'nin bir parçası, senin için açıklama, eğitim için tiyatro ve 11-13 yaş arası çocukların kölelik düzeninin kötü bir şey olduğu görüşünü kazanmasını amaçlıyor. Ben Lydia'yı oynuyorum. Yani evet aslında başrol. Kötü kalpli Sir Obadiah Grimm'in pek hoş biri olmadığı adından anlaşılmıyor mu? Kendini beğenmiş şımarık kızı ve gösterinin en can alıcı anında sahip olduğum bütün değerli şeylerin, giysilerimin, giysi bir sembol ve mücevherlerin aynı şekilde insanların kanıyla satın alındığını anlıyorum ve kendimi kirli hissediyorum. Elinde kan görmüş gibi bakışlar. Ruhumu kirli hissediyorum. Geçen gece çocukların kafama gofret atmalarıyla mahvolmuş olsa da çok güçlü bir şey. Ama ciddi olmak gerekirse aslında o kadar kötü değil içerik olarak. Neden böyle küçümsediğimi bilmiyorum. Bir tür savunma mekanizması muhtemelen. Aslında çocuklardan geri dönüşler alıyoruz. Ivır zıvır fırlatmayanlardan ve okullarda yaptığımız bu çalışmalar gerçekten çok heyecan verici oluyor. Bu küçük çocukların kültürel mirasları hakkında ne kadar az şey bildiklerini görmek çok sarsıcı. Bu arada yazmaktan da zevk alıyorum. Diğer oyunlar için malzeme ve yeni fikirler sağlıyor bana. Sen zamanımı boşa harcadığımı düşünsen de zahmete değer bir iş. Bir şeyleri gerçekten değiştirebileceğimize inanıyorum. Dexter, diyorum ki 30'lu yıllarda Almanya'da bir sürü radikal tiyatro kumpanyası vardı ve nasıl bir değişiklik yaptıklarına bir bak. Her çocukla tek tek uğraşmak gerekse bile West Midlands'da Rec ön yargısını kıracağız. Oyuncu kadrosunda 4 kişiyiz. Quaim soylu köleyi canlandırıyor ve oyunda sahibiyle uşağı oynamamıza rağmen aramız oldukça iyi. Yalnız geçen gün kafeteryada bir paket cips getirmesini istediğinde onu eziyormuşum gibi baktı bana. Rolünü oynarken çok fazla ağladığını düşünsem de nazik ve işini ciddiye alan biri. Biraz ağlak biri, ne demek istediğimi anlarsın. Sonra kötü kalpli babam Obadiah'yı oynayan Sid var. Senin bütün çocukluğunun papatyalı çimenliklerde Fransız kriketi oynamakla geçtiğini ve televizyon seyretmek gibi banal işlerle uğraşmadığını biliyorum. Ama City Beat denen şu polisiye dizide oldukça tanınmış biriydi ve bu saçmalıklara kadar düşmüş olmaktan nefret ediyor. Rol yapmaktan nefret eder ve her cümlesi "ben mutluyken" anlamına gelen "ben televizyondayken" ifadesiyle başlar. Sid lavabolara işer, yıkamaktansa toz bezi yapacağın polyester pantolonlardan giyer ve benzin istasyonlarında kıymalı börek yer. Ayrıca Quaim ve ben onun için gizli ırkçı olduğunu düşünüyoruz. Ama bunlar bir yana, çok tatlı bir adamdır. Çok çok tatlı. Sonra bir de Candy var burada. Aa Candy. Candy'yi severdin. Adı gibi şeker bir kız. Oyunda küstah hizmetçiyi, bir çiftlik sahibini ve Sir William Wilberforce'u canlandırıyor. Muhteşem ve büyüleyici biri ve bu sözü onaylamasam da kelimenin tam anlamıyla bir şırfıntı. Bana devamlı gerçekte kaç yaşında olduğumu soruyor, yorgun göründüğümü ya da kontakt lens takarsam çok güzel görüneceğimi falan söylüyor. Ben de buna tapıyorum tabii. Bu işi sadece oyunculuk lisansı almak ve yağmurlu bir salı günü tesadüfen EİT'nin yetenekli oyuncularından birini aramaya çıkmış bir Hollywood yapımcısı tarafından keşfedileceği güne kadar oyalanmak için yaptığını belirtmekte çok ısrarcı. Oyunculuk ne saçma bir şey, değil mi? STK'ye, Sledgehammer Tiyatro Kumpanyası, başladığımızda ego, şöhret olmak, televizyona çıkmak vesaire gibi saçmalıkların hiçbiriyle ilgisi olmayan, yenilikçi bir topluluk kurmak ve gerçekten iyi planlanmış politik işler çıkarmak niyetindeydik. Bunlar kulağına budalaca gelebilir ama yapmayı istediğimiz şey buydu. Ama eşitlikçi ve demokratik toplulukların problemi Sid ve Candy gibi dangalakları da dinlemek zorunda olman. Rol yapabilse benim için sakıncası yok ama o Geordi aksanı inanılmaz. Konuşurken sanki kalp krizi geçiriyor gibi. Bir de iç çamaşırlarıyla yoga ısınma hareketleri yapması var. Bu senin ilgini çekti değil mi? Jartiyeli çorap ve büstiyerle güneşi selamlayan birini ilk görüşümde bu. Bu doğru olamaz, olabilir mi? Zavallı yaşlı Sid. Ona bakayım derken biftiğini zar zor çiğneyebiliyor, ağzının yerini bulamıyor. Sonunda sahneye çıkma sırası geldiğinde üzerine bir şeyler giyinir ve çocuklardan biri genellikle bir ıslık çalar ya da ona benzer bir şeyler yapar. O da her seferinde sanki hakarete uğramış gibi davranıp feministlikten dem vurur. Sanki büyük bir politik sorunmuş gibi. Görünüşümle yargılanmaktan nefret ediyorum. Zarif yüzüm ve ince genç vücudum yüzünden hep yargılandım, diyor Jartier'in düzeltirken. Sanki koca memelerle lanetlenmiş kadınların acınacak durumu üzerine propaganda sokak tiyatrosu yapacağız. Çok mu fazla konuşuyorum? Şimdiden sevdin mi onu? Geri döndüğünde sizi tanıştırabilirim. Çeneni tutup dudaklarıyla oynayarak ona kariyer hakkında sorular sorduğunu görebiliyorum. Belki de hiç tanıştırmam sizi. Gary Natkin endişeli ve halsiz bir şekilde içeri girince Emma Morley kağıdı ters çevirdi. Şimdi Sledgehammer Tiyatro Kumpanyası'nın kurucu ortağı ve yönetmeninden oyun öncesi moral konuşması dinleme zamanıydı. Kadın erkek karışık, kulis olarak kullanılan bu oda aslında bir kulis değil, şehir içindeki bir meslek ortaokulunun kız soyunma odasıydı. Hafta sonları bile Emma'nın hala hatırladığı o hormon, pembe sıvı sabun ve nemli havlu kokusu vardı. Gary Natkin girişte gırtlağını temizledi, solgun yüzü tıraştan tahriş olmuş, siyah gömleği son düğmesine kadar ilikli, stil ikonu George Orwell olan bir adamdı. Müthiş bir kalabalık var bu gece millet, neredeyse yarı yarıya dolu, hiç fena sayılmaz. Yine de kendisinin tam olarak ne beklediğini söylemedi. Belki de benekli kumaştan giysisinin içinde kalça hareketleri yapan kendi dikkatini dağıtmıştı. Haydi gösterin neymiş, gösterin onlara, devirin onları. Onları öldürse dövmek isterdim diye kükredi Sid. Pasta kırıntılarını didiklerken kendiye bakarak. Hem de çivili kriket sobasıyla küçük piçler. Olur mu lütfen Sid diye yakardı kendi. Derin ve kontrollü bir nefes aldı. Geri devam etti. Unutmayın, onları uyanık tutun. İletişimde kalın, canlı tutun. Sözleri ilk kez söylüyormuş gibi söyleyin ve hepsinden önemlisi seyircinin sizi kışkırtmasına ya da galeyana getirmesine izin vermeyin. Misilleme yok. Sizi sinirlendirmelerine izin vermeyin. Onlara bu zevki tattırmayın. 15 dakika buyurun dedikten sonra geri giyinme odasının kapısını gardiyan gibi üzerlerine kapattı. Sid, bu işten nefret ediyorum, bu işten nefret ediyorum. Büyülü sözlerini mırıldanarak her akşamki ısınma hareketlerine başladı. Arkasında Quaim, hırpani pantolonuyla yarı çıplak ve yapayalnız ellerini koltuk altlarına sıkıştırmış, kafasını geriye atmış oturuyordu. Meditasyon yapıyor, belki de ağlamamaya çalışıyordu. Emma'nın solunda kendi, 18 yıllık bale hayatından armağan çekiç parmaklarını çekiştirirken, hafif düz soprano sesiyle sefillerden şarkılar söylüyordu. Emma çatlak aynadaki görüntüsüne döndü, imparatorluk tarzı elbisesinin kollarını kabarttı, gözlüklerini çıkardı ve Jane Austen tarzında iç çekti. Geçen yıl hatalı yönelimler, yanlış seçimler, terk edilmiş projeler serisi olmuştu. Müzikal yönelimi bir yana kendi adına bile karar verememiş, gırtlak, mezbaha altılısı ve kötü bisküvi gibi değişik adlar olan bir kız grubunda bas gitar çalmıştı. Kimsenin gitmediği alternatif bir gece kulübü, yarım bırakılmış ilk roman, yarım bırakılmış ikinci roman, turistlere Kaşmir ve Kareli İskoç kumaşı satmak gibi pek çok acınası yaz işi yapmıştı. En kötüsü olarak sirk becerilerinden kurs almaya başladı. Kendisinde hiç beceri olmadığı anlaşılana kadar. Trapez çözüm değildi. Çok reklamı yapılan ikinci aşk yazı da Second Summer of Love. İlki 1967 yılında, ikincisi ise 80'lerin sonunda 1988-1989 İngiltere'de Ecstasy adlı uyuşturucunun yükselişi ve Acid House akımının ortaya çıkması sonucu partiler düzenlenen özgür döneme verilen ad. Hüsran olmuş ve ivme kazanmıştı. Çok sevdiği Adam Brown bile sıkıcı ve sinir bozucu olmaya başlamıştı. Üniversite şehrinde yaşamak herkesin ayrıldığı bir partide tek başına kalmak gibiydi. Böylece Ekim ayında Rankeillor Caddesi'ndeki dairesinden çıkıp şimdi artık kendisine inanılmaz derecede küçük görünen bir evde çarpılan kapılar, atışmalar, öğleden sonra televizyonlar ile dolu, ıslak ve rahatsız uzun bir kış geçirmek üzere ailesinin yanına taşındı. Sanki diploması dik kafalılık edip kullanmadığı bir süper güçmüş gibi annesi her gün "Ama iki ana dal yaptın sen, ne oldu senin iki ana dalına?" diye soruyordu. Yeni doğmuş bebeğiyle mutlu bir hemşire olan evli küçük kardeşi Marian, sadece anne ve babasının altın kızının düştüğü zavallı durumu sinsice seyretmek için her akşam geliyordu. Ama arada bir Dexter Mayhew vardı. Mezuniyetten sonraki son birkaç sıcak yaz günde ailesinin Oxfordshire'daki muhteşem evine gitmişlerdi. Burası Emma'nın gözünde bir ev değil, malikaneydi. Soluk renkli kilimler, kocaman yağlı boya soyut tablolar, içkilerde buzlarla 1920'lerden kalma büyük bir evdi. Çimen kokan geniş bahçede yüzme havuzuyla tenis kortu arasında mahalli idareler tarafından yapılmış bir tenis kortunu ilk kez görüyordu. Uzun, hareketsiz bir gün geçirmişlerdi. Sallanan iskemlelerde gin tonik içerek manzarayı seyrederken muhteşem Gatsby'yi düşünmüştü. Tabii her şeyi berbat etmişti. Sinirleri bozulmuş, yemekte çok fazla içki içmiş Dexter'ın uysal, alçak gönüllü ve mükemmel derecede makul babasına Nikaragua ile ilgili bağırmış, bütün bunlar olurken Dexter ona halıyı kirleten bir bebekmiş gibi hayal kırıklığı dolu gözlerle bakmıştı. Gerçekten masalarında oturup yemeklerini yiyip babasına faşist mi demişti? O geceyi misafir yatak odasında sersemlemiş ve pişman olmuş bir halde hiç gelmeyeceğini bildiği kapı tıklamasını bekleyerek geçirmişti. Romantik umutlar, değer bilmez sandinistler. Adını 1927 yılında Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadelerinin Nikaragua'ya müdahalesi üzerine yandaşlarıyla dağa çıkarak Amerika Birleşik Devletleri karşıtı silah eylemlerle halkın sempatisini kazanan Augusto César Sandino'dan alan Marksist örgüt Sandinista üyelerine verilen ad uğruna kurban edilmişti. Daha sonra Nisan'da ortak arkadaşları Callum'un 23. yaş günü partisinde karşılaşmışlardı Londra'da. Günün geri kalanını birlikte Kensington bahçelerinde geçirmişler, şişeden şarap içerek konuşmuşlardı. Anlaşılan affedilmişti ama aynı zamanda arkadaşların çıldırtıcı samimiyeti içine girmişlerdi. En azından Emma için çıldırtıcı. Çimenlerin üzerine uzanmışlardı. Dexter, Prenelerde kayak yaparken tanıştığı inanılmaz İspanyol kız Lola'dan bahsederken neredeyse elleri birbirine değecekti. Sonra Dexter zihnini daha da aydınlatmak için tekrar seyahate çıktı. Çin'in Dexter'ın tarzına fazlasıyla yabancı ve ideolojik olduğu anlaşılmış, bunun yerine genç adam, parti şehirli adını verdiği bir yıllık tura çıkmak üzere kolları sıvamıştı. Böylece mektup arkadaşı oldular. Emma altı çizili satırlarla, esprilerle, zoraki takılmalarla dolu, özlemi boş yere gizlemeye çalışan uzun yoğun mektuplar yazıyordu. Derleme kasetlere benzeyen mektuplar gizli duygular için gerçekten araç oluyor ve Emma bunlara gerçekten çok fazla zaman ve enerji harcıyordu. Buna karşılık Dexter ucuz posta servisiyle kartpostal gönderiyordu. Amsterdam çılgın, Barcelona deli, Dublin yıkılıyor. Bu sabah köpek gibi hastayım. Genç adam seyahat yazarı olarak bir Bruce Chatwin değildi ama Emma uzun ve ruhsuz İlkli bataklığı yürüyüşlerinde kalın paltosun cebine attığı bu kartpostalları okurken Venedik tamamen sular altında cümlesinin arkasında gizli bir anlam arıyordu. Peki bu Dexter kim? Diye sordu annesi kartpostaların arkalarına bakarken. Erkek arkadaşın mı? Sonra ilgili bir bakışla sordu. Hava gazı fabrikasında çalışmayı düşündün mü hiç? Emma yerel barda garson olarak bir iş bulmuştu. Zaman geçiyordu ve beyninin buzdolabının arka tarafında unutulmuş bir şey gibi mışlamaya başladığını hissediyordu. Sonra Gary Notkin telefon etti. 1986'da onu Brecht'in karamsar ve uzlaşmaz oyunu 3. Reich'in korku ve sefaleti oyununda yönetmiş ve daha sonra son gece partisinde karamsar ve uzlaşmaz 3 saat boyunca öpmüş olan Gary. Çok geçmeden Emma'yı Peter Greenaway'in iki filmini birden izlemeye götürmüş, elinin Emma'nın sol göğsüne dalgınlıkla yerleşmesi için 4 saat geçmesi gerekmişti. Cezayir Savaşı afişinin altındaki tek kişilik döküntü yatakta Brechtvari bir seks yapmışlar, yeri başından sonuna kadar onu metalaştırmadığını göstermek için elinden geleni yapmıştı. Ondan sonra Mayıs ayında gecenin bir saatinde telefon edene kadar tek bir söz çıkmamıştı geriden. Tereddütlü ve yumuşak bir şekilde konuşmuştu geri. Tiyatro kumpanyama katılmaya ne dersin? Emma'nın ne oyunculukta gözü vardı ne de tiyatroya karşı fikir beyan etmek için bir araç olarak görmesi dışında büyük bir sevgisi. Ve Sledgehammer Ortaklaşa amaç, ortaklaşa çaba, yazılı bir bildiri ve genç hayatları sanat aracılığıyla değiştirme gibi bir sorumlulukla yenilikçi bir tiyatro topluluğu olacaktı. Belki biraz romantizm de olur diye düşündü Emma, ya da en azından biraz seks. Sırt çantasını hazırladı, şüphe dolu bakışlar atan annesi ve babasıyla vedalaştı ve çok yüce bir neden için yola çıkıyormuş gibi minibüse binip evden ayrıldı. Ama 3 ay sonra o sıcaklığa, yoldaşlığa, sosyal değerler duygusuna, neşeyle kenetlenen yüksek ideallere ne olmuştu? Bir işbirliği içinde olmaları gerekiyordu. Minibüsün üzerinde yazan buydu. Hatta şablonunu kendisi hazırlamıştı. "Bu işten nefret ediyorum, bu işten nefret ediyorum," dedi Sid. Emma ellerini kulaklarına bastırdı ve kendine bazı hayati sorular yöneltti. "Neden buradayım? Gerçekten bir fark yaratıyor muyum? Bu koku ne? Şu anda nerede olmak istiyorum?" Dexter Mayhew'la birlikte Roma'da olmak istiyordu, yatakta. Shaftesbury Bulvarı. Hayır, Shaftesbury, 2 hece. Leicester Meydanı. Leicester Meydanı, 3 hece. Neden Leicester değil? Bilmiyorum. Ama benim öğretmenimsin, bilmen gerekir. Özür dilerim diyerek omuzu silkti Dexter. Aptal bir dil olduğunu düşünüyorum, dedi Tov Angstrom ve omzuna bir yumruk salladı. Aptal bir dil. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bana vurmana da gerek yok. Özür dilerim, dedi Tov omzunu öperek, sonra boynunu, dudaklarını öptü ve Dexter bir kez daha öğretmenliğin tatmin ediciliği karşısında şaşıp kaldı. Tek kişilik yatak ihtiyaçlarını karşılamadığından Dexter'ın küçük odasının pişmiş topraktan zeminde bir yastık yığını üzerinde yatıyorlardı. Percy Shelley Uluslararası İngiliz Okulu broşüründe öğretmenlerin barınacakları yer pek çok sakinleştirici özelliğe sahip konforda diye tanımlanıyordu ve bu durumu çok güzel özetliyordu. Centro Storico'daki odası kasvetli bir yerdi ama en azından otopark işlevi de gören, pitoresk bir meydana bakan, bir adım büyüklüğünde bir balkonu vardı. Her sabah ofis çalışanlarının arabalarını fütursuzca geri vitese alma sesleriyle uyanıyordu. Ama bu nemli Temmuz öğleden sonrasında duyulan yegane ses, turistlerin valizlerini aşağıdaki kaldırım taşlarında çıkardığı tekerlek sesleriydi. Pencereler sonuna kadar açık yatıyorlar, tembel tembel öpüşüyorlardı. Kızın Danimarka şampuanı kokan saçları yüzüne değiyordu. Yapay çam ve sigara kokusu. Kız yerde duran sigara paketine uzandı. 2 sigara yakıp birini ona uzattı. Dexter bir Belmondo ya da Fellini filmindeki gibi sigarayı dudağında sallandırarak yastığa yerleşti. Hayatında hiç Belmondo ya da Fellini filmi izlememişti ama afişlerden aşinalığı vardı. Tarz sahibi, siyah beyaz posterlar. Dexter kendini gösteriş seven biri olarak düşünmekten hoşlanmıyordu. Ama bazen açıkça fotoğraflarını çekmesi için elinin altında biri bulunsun isterdi. Yeniden öpüştüler ve bu durumun ahlaki boyutunu düşündü. Tov sarsak bir halde yatağın kenarına ilişmiş, dizlerine kadar uzanan çizmelerin fermuarını açarken bir okul partisinden sonra bir öğrenciyle yatmanın artıları ve eksilerini düşünmenin zamanıydı. Kırmızı şarabın ve arzunun sarhoşluğu içinde Emma Morlin bu konuda neler söyleyeceğini merak ederken buldu kendini. Tov dilini kulağında gezdirirken savunmasını yapıyordu. Kız 19 yaşında bir yetişkin, ben de gerçek bir öğretmen değilim zaten. Üstelik Emma şu anda çok uzaklarda bir minibüsle kasaba kasaba dolaşarak dünyayı değiştirmekle meşguldü. Hem bunların Emma ile ne ilgisi vardı? Tov'un dizlerine kadar uzanan çizmeleri misafirlerin gecelemesinin kesinlikle yasak olduğu pansiyon odasının köşesinde boyunlarını bükmüş duruyorlardı şimdi. Dexter vücudunu pişmiş toprağın daha serin tarafına doğru kaydırıp canlı mavi gökyüzünün pencereden görünen küçük parçasına bakarak zamanı tahmin etmeye çalıştı. Tov'un soluk alışının değişen ritmi uykuya daldığını gösteriyordu ama Dexter'ın gitmesi gereken önemli bir randevusu vardı. Sigarasından kalanı şarap bardağının içine attı. Kol saatini almak için Primo Levi'nin "Bunlar da mı insan?" adlı henüz okunmamış kitabının yanına uzandı. "Tov, gitmek zorundayım." Umurdanarak karşı çıktı Tov. "Ailemle buluşacağım, şimdi çıkmam gerek. Ben de gelebilir miyim?" Dexter güldü. "Sanmıyorum Tov. Üstelik pazartesi günü gramer sınavım var. Git ve çalış." "Beni sen test edeceksin. Şimdi test et." "Tamam. Fiiller. Şimdiki zaman." Kız bacağını sararak kendine doğru çekti Dexter'ı. "Öpüyorum. Öpüyorsun. Öpüyor." Dexter dirseğin üzerinde doğrulmaya çalıştı. "Ciddiyim Tov." "10 dakika daha," diye fısıldadı kız kulağına ve Dexter yeniden yere uzandı. "Neden olmasın?" diye düşündü. Üstelik Roma'dayım. Muhteşem bir gün. 24 yaşındayım. Maddi güvencem var, sağlıklıyım. Yapmamam gereken bir şeyi yapıyorum ve çok ama çok şanslıyım. Duygulara, zevke ve kendine adanmış bir hayatın cazibesinin bir gün tadı kaçacaktı muhtemelen. Ama buna çok zaman vardı daha. Ya Roma nasıl? Tatlı hayat nasıl? Şu anda senin bir kafeterya masasında oturmuş, hakkında çok şey duyduğumuz şu kapuçinolardan içtiğini ve her şeye ıslık çaldığını hayal ediyorum. Bunu okurken muhtemelen güneş gözlükleri takıyorsundur. Çıkar onları, komik görünüyorsun. Sana yolladığım kitapları aldın mı? Primo Levi, çok iyi bir İtalyan yazar. İnsana hayatın dondurma ve ayakkabıdan ibaret olmadığını hatırlatıyor. Hayat her zaman Betty Blue'nun açılışı gibi olmaz. Öğretmenlik nasıl gidiyor? Öğrencilerine yatmayacağına söz ver bana lütfen. Bunu nasıl desem moral bozucu olur. Şimdi gitmek zorundayım. Sayfanın sonu göründü. Yan odadan birbirlerine iskemle fırlatan seyircilerin heyecan verici homurtularını duyabiliyorum. Neyse ki 2 hafta içinde bu işi bırakıyorum. Sonra yönetmenimiz Gary Nutkin bana anaokulları için ırk ayrımcılığı üzerine bir gösteri ayarlamak istiyor. Kuklalarla düşünebiliyor musun? Tanrı aşkına. Kucağımda Desmond Tutu kuklasıyla 6 ay bir arabanın içinde yollardı. Belki vazgeçerim. Öte yandan Virginia Woolf ve Emily Dickinson hakkında İki Hayat ya da İki Kederli Lezbiyen adındaki oyunu yazmayı bitirdim. Belki bir bar tiyatrosunda sahneye koyabilirim. Candy'ye Virginia Woolf'un kim olduğunu anlattığımda onu gerçekten oynamayı istediğini söyledi. Ama eğer üst tarafını açarsa böylece kadro belirlendi. Ben Emily Dickinson'ı oynayacağım. Senin biletlerini ayırırım. Bu arada Leeds ile Londra arasında bir seçim yapmam gerek. Seçimler, seçimler. Londra'ya taşınmamak için çok mücadele ettim. Ama eski ev arkadaşım Tilly Click'in, onu hatırlıyor musun? Kırmızı kocaman gözlük çerçeveleri, sert bakışlar, favoriler. Clapton'da kutu oda dediği ki, bu söz pek ayrı alamet değil, yedek bir odası var. Clapton nasıl bir yerdir? Yakın zamanda Londra'ya geri dönecek misin? Hey, belki de ev arkadaşı olabiliriz. Ev arkadaşı mı? Emma tereddüt etti, kafasını sallayıp inledi ve yazmaya devam etti. Şaka şaka, tekrar inledi. Şaka şaka demek, insanın aslında tam da kastettiği şeyi söylemiş olduğu anlamına gelirdi. Artık karalamak için çok geçti ama mektubu nasıl bitirecekti? Her şey gönlünce olsun, fazla resmi. Tu mon amour, çok yapay. Bütün sevgimle demek, sevgilerimle fazla klişe olurdu ve yerin Natkin bir kez daha kapıda belirmişti. Tamam, herkes yerine. Onları idam mangasına gönderiyormuş gibi kederle kapıyı açık tuttu ve Emma fikrini değiştirmeden çabucak yazdı. Tanrım seni özledim Dex. Sonra mavi mektup kağıdının altına imza ve küçük bir öpücükler karaladı. İkinci ayrımın sonu sayfa 43.